Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 110. 5. kaset B yüzü. Resimler, parantez içinde rüsum olarak da bilinen sultani veya örfi vergiler, para cezaları, gelin gerdek resimleri ya da hukuki muamelat resimleri gibi ödemeleri içeriyordu. Başlangıçta örfi sultani vergiler fethedilen halkların Osmanlı öncesi düzenlerde ödeye geldikleri vergilerden ibaretti. Sorup soruşturmak ve Osmanlı öncesi kanunlar ile defterlerden yararlanmak suretiyle Osmanlılar, kendi rejimlerine açıkça aykırı olanlar hariç bütün bu tür vergileri sürdürmeye özel bir önem veriyorlardı. Çift resmi sisteminde, bakınız sayfa 189-196, görüldüğü gibi bu vergilerden birçoğu köylülerin yerel bey veya lordlarına olan feodal angarya, parantez içinde emek hizmetleri yükümlülüklerinin parasal karşılıklarını ifade ediyordu. Bu yolla Osmanlı öncesi Bizans'a veya Balkan devletlerine ait vergilerden, emek hizmetlerinden veya örfi rüsumdan çoğu rüsum-u örfiye ya da tekalifi örfiye adı altında Osmanlı vergi sistemi içinde özümlenmişti. Bu gibi vergiler açısından Osmanlıların genel politikası gerek yerel beylere ve gerekse devlet yetkililerine ait angarya emek hizmetleriyle örfi resimleri nakde çevirmekti. Bu, Balkanlarda yerel feodal beylerin yerini alan merkeziyetçi bir imparatorluk için gerekli bir politikaydı. Ancak ekonomik gelişme düzeyinin geriliği sonucu bir kısım emek hizmetlerinin özellikle de sipahiye bir ev yapmak, sipahinin öşrünü ambarına veya en yakın pazar yerine taşımak, otunu biçmek ve ambarlamak, samanını ve yakacak odununu temin etmek, nihayet doğrudan sipahinin kullanımına tahsis edilmiş arazi üzerinde angarya çalışmak gibi hizmetlerin ister istemez muhafaza edildiğini de unutmamak gerekir. Osmanlı öncesine ait feodal uygulamalardan devralınan bütün bu emek hizmetleri, askeri sınıf mensuplarını askeri olmayan uğraşılardan kurtarmak için zorunlu görülen angaryalar olarak Osmanlı rejiminde de sürüp gidecektir. Bu hizmetlerin hepsine birden kulluk denirdi. Bu bir kulun mensubu olarak, daha doğrusu Osmanlılarda reaya köylüsü köleleştirilmiş sayılmadığından bir bağımlı köylü tipi olarak kulun yükümlü olduğu resimler anlamına gelir. Bununla birlikte sipahilerin köyde oturup toprak tasarrufu ve vergi tahsilatını bilfiil kontrol ettiği Osmanlı timar rejimi feodal bir toplumun ana çizgilerini taşıyordu. Bu rejimin batı tipi bir feodalizmden başlıca farkı, devletin köylü ile askeri sınıfın yerel mensupları arasındaki bütün kişisel bağımlılıkları ilga etmiş olması sonucu toprak tasarruf haklarının, vergilerin ve sipahiler ile köylüler arasındaki ilişkilerin hep yalnızca sultanın kanunları çerçevesinde düzenlenip merkeziyetçi bir bürokrasi tarafından sıkı sıkıya denetlenmesi noktasında düğümleniyordu. Bakınız sayfa 145-153. Öte yandan Osmanlılardan önce Latin milletlerin egemen olduğu bölgeler bir yana bırakılırsa, Bizans ile Balkanların o zayıf düşmüş devletlerinde de merkezi bürokrasiler feodalleşme sürecine direnmeye çabalıyordu. Öyle ya da böyle yerel örf ve adetlerden kaynaklandıkları içindir ki devlet bu vergilerin çoğunu alıkoyup tımar sahiplerine tahsis etmekteydi. Kural olarak aynen tahsis edilmesi gereken ve kırsal vergi gelirlerinin en az yarısını kapsayan öşür de tabii tımara dahildi. Buna karşılık köylerinden uzak kalacakları sefer mevsimi boyunca yanlarında mümkün olduğu kadar çok para olmasını isteyen tımar sahipleri, özellikle tahıl fiyatları düştüğünde defterde kayıtlı miktarda öşürlerini nakit olarak toplamayı tercih ederlerdi. Sonuçta tımar gelirlerinin yaklaşık yarısı nakit, yarısı da ürün olarak aynen toplanırdı. Dolayısıyla köylünün ürün fazlasını ya kasabaya veya kırsal alanda belli aralarla kurulan pazarlara götürüp paraya çevirmesi gerekir ki bu da köy ekonomisi açısından bu tür pazarların hayati bir önem kazanması demekti. Gene bu açıdan küçük köy tefecilerinin rolü de çok önemliydi. Üzüm veya kolayca paraya çevrilebilen başka bitkiler yetiştirmeye olanak veren yörelerde nakit elde etmek şüphesiz daha kolaydı. 1520-1580 döneminde Anadolu'daki yerel pazarların sayısı önemli ölçüde arttı. Bazı bölgelerde bunlar önemli merkezler haline geldi. Herhalde bu gelişme imparatorluğun tahrir defterlerinde gözlenen genel ekonomik ve demografik gelişme ile doğrudan bağlantılıydı. Ama yerel kadı sicillerinin gösterdiği gibi bu dönemde bile sipahilerle köylüler vergi miktarları, vergilerin toplanma tarzı konusunda toprak tasarrufu, tapu ve tapu transferleri konusunda sürekli çatışma halindeydiler. Anlaşılan sipahiler kendi hassa, çiftlik, çayır veya bağları için daha fazla emek hizmeti angarya talep ediyor ve taşıma işlerinde köylülerin koşum hayvanlarını kullanmaya, ayrıca kanun dışı tapu transferleri yoluyla fazla gelir sızdırmaya çalışıyor. Buna karşılık köylüler de daha az vergi ödemek ve sipahi yararına daha az çalışmak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlardı. Sultanın çıkarttığı kanunnameler iki tarafın karşılıklı yükümlülüklerini belirlemek suretiyle bu çatışmayı yumuşatmayı amaçlamakta, yerel kadın mahkemeleri söz konusu hükümlülerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynamaktaydı. Ancak 1590'larda Anadolu'yu saran büyük bunalım sırasında bu mekanizmanın toptan çöktüğünü görüyoruz. Sipahiler mevcut vergi sistemini doğrudan hiçe saymaktansa fazladan talep ettikleri alıntıları fetih öncesinin örf ve adet ödemeleriyle açıklamak gibi meşrulaştırıcı yöntemlere başvuruyorlardı. Birçok örnekte yönetimin bu tür örfi tahsilatın Osmanlı rejimiyle birlikte ilga edilmiş ya da yerlerini yeni Osmanlı vergilerine bırakmış olduğunu ileri sürmesi faydasızdı. Bir süre sonra sipahiler eski resimleri yeniden canlandırmak suretiyle fiilen çifte vergilendirmeyi gerçekleştiriyorlardı. Eski tımar sahibine zaten ödenmiş olan vergi ve emek hizmetlerinin yeni tımar sahibi tarafından tekrar istenmesi de çifte vergilendirmeye yol açabiliyordu. Bu gibi yolsuzlukları önlemek amacıyla daha sonra yapılan düzenlemelerde her bir verginin tam ne zaman tahsil edileceğinin de belirtilmesi yoluna gidildi. Ama daha 15. yüzyılın halk rivayetlerinde devletin olağanüstü salma ve angaryaları ile mali bürokrasinin açgözlülüğü şiddetle eleştirilmekteydi. Bir örnekte şöyle deniyordu. Devlet bayındırlık işleri için halktan para toplar, sonra da zorla seferber edilen işçi ve taşçıların ya ücretlerini kısar ya da büsbütün bedavaya çalıştırırlar. Doğaldır bu, zira sultanın maliyesi artık doymak bilmez tefeci tüccar takımının, bu bağlamda mültezimlerin elindedir. Sayfa 112. Tımar tahsisleri. Merkezi bürokrasinin dış fetihler yoluyla yeni mukataa gelirleri peşinde koşmasının yanı sıra askeri sınıfın aşağı kademeleri de fethedilen topraklardan tımar almak için baskı yapıyordu. Fetih politikasının sürdürülmesinde önemli bir etmen olan bu baskıyı Osmanlı fiskalizminin bir parçası olarak değerlendirmek de mümkündür. Gerçekten de çok güçlü bir baskıydı bu. Zira fethedilen topraklardan tımar almayı umanlar arasında yalnız uç boylarının gönüllü ve akıncıları değil, daha önemlisi hepsi eyaletlerden birinde tımar sahibi olarak bağımsız bir hayat ve aile kurabilmek için saray çevresinden taşra çıkma anını sabırsızlıkla beklemekte olan Yeniçeriler, sultanın öteki kulları ve askeri seçkinler zümresinin başka mensupları da yer alıyordu. Tımar kayıtlarının incelenmesi, tımar alanların hayli yüksek bir yüzdesinin kul kökenli olduğunu, yani askeri sınıf mensubu patrimonyal efendilerinin ayrıcalıklarını paylaştıkları kapı kulları olduklarını ortaya koymaktadır. Tımar alma hakkı olan diğer gruplar ise Osmanlı öncesi askeri sınıf mensupları ile gönüllü veya akıncılardı. Bunların seferde gösterdikleri cesaret, sadakat veya uzun hizmet süreleri belirli büyüklükte bir tımar beraatı ile ödüllendirilir ama gerçekte bir tımar sahibi olmaları beyler beyliklerinde boş tımar olup olmamasına bağlı kalırdı. Aslında fethedilen diyarlarda fazladan tımar yaratmak suretiyle örneğin Macaristan'da Bosna sipahilerine ya da Zülkadriye ve Suriye'de Karaman sipahilerine yer açabilmek devleti biraz olsun rahatlatıyordu. Böylece fetih yoluyla genişleme yeni tımarlar biçiminde gelir kaynakları yaratıyor, bu da yayılmacılığın katalizörü oluyordu. Bu politikanın ekonomik yöntemlerden çok fetih yoluyla vergi ve haraç gibi yeni gelir kaynakları yaratmaya çalışan Osmanlı Devleti'nin son tahlilde askeri yayılmacı ya da feodal karakterini yansıttığı söylene gelmiştir. Ödüllendirme usullerine gelince vergi bağışıklığı tanıma yöntemi, devleti önce gelirleri toplama ve sonra merkezi hazineden ödeme yapmanın içereceği masraf ve gecikmelerden kurtarıyordu. Mısır, Bağdat ve Yemen gibi bazı uzak beylerbeylikler önceden saptanmış bir fazlayı merkez hazinesine aktarma koşuluyla eyalet gelirini kendileri toplayıp harcama özerkliğine sahiptiler. Bakınız sayfa 121-126. Avrupa monarşilerinden farklı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda ülkenin çok geniş para ekonomisinin ise o kadar gelişmemiş olması sonucu esas olarak ademi merkeziyetçi bir mali sistem yürürlükteydi. 17. yüzyılda tımar sahiplerinin elindeki tımar gelirlerinin önemli bir bölümü o sırada topraklı süvarilerin modasının artık geçmiş olması nedeniyle aktif askeri hizmetten muaf tutulmanın karşılık parası (parantez içinde bedel) olarak merkezi hazineye aktarıldı. 1699'da Erzurum, Maraş, Şam ve Halep gibi dört beylerbeylikten sağlanan bu tür gelirler yaklaşık 15 milyon akçeyi buluyordu. Tımar gelirlerini merkezi hazineye çekmenin bir başka yolu da bunları önce sultan haslarına, parantez içinde Havas-ı Humayun'a dönüştürmek ve sonra iltizama vermekti. Buna karşılık sınır boylarında özellikle Bosna'da büyük tımarlar ile zahmetler olarak kapitan denen yerel ailelerin tasarrufuna düzeltiyorum. Özellikle Bosna'da büyük tımarlar ile zahmetler açısından farklı bir gelişme gözlendi. Bunlar babadan oğula geçen tımarları olarak kapitan denilen yerel ailelerin tasarrufunda bırakıldılar. Bu da sonraki yüzyıllarda güçlü bir yerel toprak ağaları sınıfının yükselmesine yol açtı. Baba Ali'nin söz konusu ailelerin baskısına boyun eğmesinde Bosna'nın Habsburglara karşı imparatorluğun esas savunma hattı üzerinde yer almasının payı büyüktü. En aşağı düzeydeki sipahiler dahil her kademedeki tımar sahipleri gelirlerinin tahsili için ketüda, vekil veya boyvoda diye bilinen vekil harçlara başvuruyor, kendilerine tanınan yetkileri bunlara devrediyorlardı. Bu vekillerin yolsuzluklarından şikayet çok yaygındı. Merkezi yönetim tımar sahiplerinin ya da vekillerinin reaya köylüsünün toprağına ve emeğine ilişkin keyfi uygulamaları konusundaki şikayetlere daima kulak vermeye çalışıyordu. Bakınız sayfa 221. Sayfa 114. Resmi makamların devletçe satışı, pişkeş ve rüşvet. 1596 tarihli Relazione'sinde İstanbul'daki Venedik baylosu Malipiero, Osmanlı Devleti'ne layiha sunan Koçi Bey gibi yazarları teyit ederek en yüksek devlet görevlerinde ancak vezir-i azamlık için 80 bin, defterdarlık için 40-50 bin altın gibi muazzam rüşvetlerle gelinebileceğini vurguluyordu. Dipnot. Aktaran Stensgaard, 1972, sayfa 178. Rüşvet konusunda ayrıca bakınız Yücel, 1988, Endeks Rüşvet, Koçi Bey, 1939, sayfa 59, İnalcık, 1992c. Bir kere mevki sahibi olduktan sonra verdikleri rüşvetin karşılığını başka önemli tayinler için kendileri rüşvet alarak çıkartıyor. Dolayısıyla bütün devlet görevlileri bu rüşvet zincirinin bir parçası haline geliyordu. Dipnot. Naima 1281 Hicri 1864 6 sayfa 26. Bu uygulama o kadar olağanlaşmıştı ki olanca safiyetiyle Evliya Çelebi bir kadının geliri için biri rüşvetler dahil biri de rüşvetler hariç olmak üzere iki ayrı rakam verebiliyordu. Dipnot. Evliya Çelebi 1896 2 sayfa 82. Sistemin en altında ise vergi yükümlüleriyle doğrudan temas içinde olan görevliler bir hediye veya hizmet bedeli adı altında fazladan para sızdırmak için her çareye başvuruyorlardı. Üstelik halka sunduğu hizmet karşılığı küçük bir ücret almak herhangi bir devlet görevlisinin kanuni hakkıydı da. Cizye tahsildarları ve hatta kadılar bu tür ücretleri düzenli olarak alıyorlardı. Başkaları ise en azından bir hediye yahut bahşiş bekliyordu. Suistimalları önlemek için çıkartılan kısıtlayıcı yönetmelikler ya bu tür kişisel ödemeler için bir tarife saptırıyor ya bir tarife saptıyor ya da bunları kamu gelirine dönüştürüp her türlü kişisel ücreti yasaklama yoluna gidiyordu. Batı monarşilerinde de olduğu gibi rüşvet ve makam satışı kamu yönetiminin bir parçası ve kamu gelirleri için önemli bir kaynak haline gelmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nda mevkilerin en yüksek teklifi verenlere satılması 17. yüzyılda iyice yaygınlaştı. Böylece mevki satışı bir çeşit iltizam gibi telakki edilir oldu ve zamanla beylerbeylikleri ya da eyalet valiliklerini hatta tımar sahipliğini kapsamına aldı. Bütün bu davranış biçimlerinin ardındaki zihniyeti otoritenin patrimonyal karakteri biçimlendiriyordu. Otorite hükümdara mahsus bir şey, kamu hizmeti de bir ayrıcalık sayılmaktaydı. Hükümdar veya hükümdarın bazı yetkilerini devrettiği temsilciler dahil otorite sahibi olan herkes resmi mevkiini pazarlığa tabi bir maddi kazanç kapısı gibi görüyordu. Bakınız sayfa 84-86. Osmanlı Devleti açısından bu ilke kişisel hizmet bedellerinin yasal bir hak olarak tanındığı ilk dönemlerden beri mevcuttu. Rüşvet yalnızca hükümdarın dolaysız çıkarları tehlikeye girdiğinde suç kabul ediliyordu. Bu çok ince ayrımlar karşısında devlet görevlileri yaptıklarının son tahlilde hükümdarın hazinesine yarayacağı inancı veya gerekçesiyle iltimas verip kazanç elde etmede kendilerini serbest hissediyorlardı. Kaldı ki bir mağdunun hürmet ve bağlılık nişanesi olarak mafevkine takdim ettiği hediyeler olarak pişkeş de Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yaygın bir uygulama alanı bulmuştu. Dipnot: İnalcık 1982 C. Sayfa 447-448. Vezirler, beylerbeyler ve Hristiyan cemaatlerinin reisleri, patrikler dahil bütün ileri gelenler sultana miktarı yönetmeliklerle saptanan birer pişkeş sunmak zorundaydılar. Atandıkları mevkideki yetkilerini resmen başlatan hükümdarlık beraatını aldıkları anda örneğin Rumeli beylerbeyinin 10.000 akçe, Rum Ortodoks Patriği'nin 17. yüzyıl ortasında 20.000 guruş vermesi usuldendi. Daha aşağı kademelerdeki görevlilerin beraat bedeli olarak ödediği sabit miktarlarda hazine için hatırı sayılır bir gelir kalemi oluştururdu. Sultan ise yüksek ricalin pişkeşlerine her birine bir kaftan, zengin koşum takımlarıyla bir at, bir kürk veya bir kılıç ihsan etmek suretiyle karşılık verirdi. Bu hem onlara devrettiği yetkilerin simgesi hem de yaptıkları pişkeş harcamasının kısmen karşı ödemesi anlamına gelirdi. Eski İran kökenli bir adet olarak hediye alışverişi, başlangıçta bey, lord veya hükümdar ile maiyet mensubu ya da vasalı arasındaki bağımlılık ilişkisini kurar ve somutlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun daha sonraki dönemlerinde pişkeş, kamu hazinesi için bir çeşit açık artırmalı gelir kaynağı haline geldi. Sayfa 117. Devlet Hazinesi ve Bütçeler. İmparatorluk Merkezi Bütçesi. Klasik İslam'da bir köylünün gelirinin azami üçte birinin devlet hazinesi için vergilendirilebileceğine, üçte birinin toprağa ekip biçme faaliyetinin idamesine ve üçte birinin de kendisi ve ailesinin beslenmesine hasredilmesi gerektiğine inanılırdı. Osmanlı Devleti'nin günümüze kadar gelebilmiş olan gelir gider bilançolarının en eskisi 1475 yılına aittir. Bakınız tablo 9. Bu bilançoların asıl amacı geriye herhangi bir fazla kalıp kalmadığını saptamaktı. Ortada bir fazla varsa iç hazineye alınırdı. Zira aslında Osmanlı öncesi Orta Doğu devletlerinde olduğu gibi Osmanlılarda da iki ayrı hazine vardı. Doğrudan doğruya hükümdarın kontrolü altında iç sarayda, parantez içinde Enderun'da bulundurulan hazine, bir de Vezir-i Azam ile defterdarın ortak denetimi altında hükümet dairelerinde, divanda bulundurulan cari hazine. Bunların yanı sıra hükümdarın hazinesine herhangi bir fazla aktarıp aktarmadıklarını görmek amacıyla belirli bazı beylerbeylikler veya eyaletler için ayrı ayrı bilançolarda çıkarılırdı. Doğulu bir hükümdar için temel sorun güç ve iktidarın dayanağı olarak elinin altında dolu bir hazinenin varlığıydı. Osmanlı devlet adamları açısından bir bütçenin sağlıklı olması, harcamalar çıktıktan sonra geriye bir fazla kalması, dolayısıyla da sultanın hazinesinden maaş alanların gelirleri konusunda herhangi bir endişeye mahal olmaması demekti. Sonuçta her türlü bütçe fazlası ganimetten sultanın aldığı pay gibi olağanüstü gelirler, hediyeler ve müsaade edilen servetler, parantez içinde muhallefat, saray hazinesine alınırdı. Dolayısıyla da bu hazinede yalnız nakit para değil, mücevherat, kıymetli kumaşlar ve elbiseler, altın ve gümüş kupalar ya da çekmeceler gibi nesneler de bulunurdu. İç hazine ya da saray hazinesi asıl cari hazine için bir rezerv bankası gibi çalışırdı. Gelir sıkıntısı çekilen dönemlerde sultanın onayıyla iç hazineden vezir-i azama borç verilir, başvezir de bu borcun ödeneceğini yazılı olarak kendi imzasıyla üzerine alırdı. Bu bütçeler ekonominin genel durumunun oldukça güvenilir bir göstergesidir. Venedikli gözlemcilerin tahminlerine göre 1433 ile 1522 arasında Osmanlı Devleti'nin toplam geliri, şüphesiz timar gelirleri hariç olmak üzere 3 milyon düka altını civarındaydı. Bakınız tablo 18. Tablo 18. Osmanlı Devleti'nin Avrupalılarca tahmin edilen geliri 1433-1603 yılları arası. 1433. Bertrandon de la Brocquière. 2.50 milyon düka altını. 1465. Calco Condiles. 8 milyon düka altını. Muhtemelen timar gelirleri dahil. 1496. Alvise Sagudino. 3.30 milyon düka altını. 1503. Andrea Gritti. 5 milyon düka altını. 1510 dolayları Spandugino. 3.6 milyon düka altını. 1512-1520 Mocenigo. 3.13 milyon düka altını. 1522 Minio. 3 milyon düka altını. 1524 Zeno. 4.5 milyon düka altını. Gelir 3 milyon düka altını, harcama. 1526 Bragadin. 12 milyon düka altını gelir. Merkezi hazine 4.5 milyon düka altını. 1527 Minio. 7 milyon düka altını. 1530 Zeno. 6 milyon düka altını gelir. 4 milyon düka altını harcama. 1534 Ramberti. 15 milyon düka altını. 10 milyonu timar geliri. 1553 Navagero. 7.16 milyon düka altını. 1554 Trevisano. 8.19 milyon düka altını gelir. 1557 Erizzo. 4.6 milyon düka altını. 1558 Barbarigo. 7.74 milyon düka altını gelir. 3.6 milyon düka altını harcama. 1560 Postel. 12 milyon düka altını. 8 milyonu timar geliri. 1561 Donini. 4.13 milyon düka altını gelir. 4.1 milyon düka altını harcama. 1584-1587 Bernardo. 9 milyon düka altını gelir. 1592 10 milyon düka altını gelir. 1603 Knolles. 8 milyon düka altını gelir. Kaynak Libayer 1919 sayfa 180. Buna karşılık Andrea Gritti'nin 1503 yılı için 5 milyon düka altını tahmini herhalde timar gelirlerini de kapsıyordu. 1. Selim döneminde Küçük Asya'nın doğusu ile Arap diyarlarının da ilhak edilmesinin ardından merkezi hazine girişinin 4.5 milyon düka altını dolaylarına, 1527-1603 döneminde ise 7 veya 8 milyon düka altını düzeyine çıktığı anlaşılmaktadır. Venediklilerin resmi Osmanlı kaynaklarına ulaşabilmiş olmalarına karşın tahminlerinde büyük tutarsızlıklar söz konusudur. 1. Süleyman'ın saltanat dönemi için öne sürülen 12 ila 15 milyon düka altını gibi yüksek rakamlar merkezi hazine mevcudunun yanı sıra mutlaka timar gelirlerini de kapsıyor olmalıdır. Bu gözlemcilerden Zeno 1524 ve 1530'da, Barbarigo 1558'de ve Donini 1561'de gibi bazıları toplam harcama miktarlarını da verdiklerinden 1524-1561 döneminde Osmanlı bütçelerinin pozitif bir bilanço gösterdiği sonucu çıkmaktadır. Elimizdeki en erken resmi Osmanlı bilançosu 1527-1528 yılına, daha doğrusu 21 Mart 1527 ile 20 Mart 1528 arasına aittir. Bakınız tablo 19 ve tablo 20. Tablo 19. 1527-1528 mali yılında, yani 21 Mart 1527 ile 20 Mart 1528 arasında Osmanlı Merkez Devlet Bütçesi gelirleri 1000 akçe, 1 altın Venedik dükası, birim 1000 akçe, 1 altın Venedik dükası eşittir 55 akçe. Rumeli Beylerbeyliği 42.291 cizye, 45.920 mukataat, 1.797 berat ve tezkire, 2.939 beytül mal, 1.116 mabeyn, 0.718 çeşitli kaynaklar. Toplam Rumeli Beylerbeyliklerinden gelen gelir 94.781. Anadolu, Karaman, Rum ve Zülkadriye Beylerbeylikleri. 3764 cizye. 25603 mukataat. 0.100 berat ve teskire. 0.447 beytül mal. 0.811 mabeyn. 3296 çeşitli kaynaklar. Anadolu, Karaman, Rum ve Zülkadriye Beylerbeyliklerinin toplam geliri 34.021 Zülkadriye 2507 mukataat. Kastamonu bakır madenlerinden. Şam Beylerbeyliği 0.440 cizye. 10.485 mukataat. Toplam Şam Beylerbeyliği geliri 10.925. Halep toplam 13.808. Diyarbakır toplam 7.169. Not. Bu 5 bölgenin gelir toplamı 160.704.000 akçadır. Mısır'ın ayrı bir bütçesi vardır. Bakınız sayfa 123. Mısır gelirleri akçe hesabıyla 116.538.994 akçe olduğundan İstanbul'da Merkez Devlet Hazinesi'nde toplanan yıllık gelir toplamı 277 milyon akçe, altın hesabıyla 5 milyon lira eder. Bu toplamda timar olarak dağıtılan gelir dahil değildir. Bu çeşit gelirler eklenirse Merkezi Hazine'nin yıllık geliri 477 milyon akçeyi bulur. Özel şahıslara temlik yoluyla verilen yerlerin ve vakıfların geliri Barkan tarafından 1946-1950 10 sayfa 277'de 60 milyon akçe olarak hesaplanmıştır. Böylece tüm devlet gelirleri 537 milyon akçe veya 9.7 milyon altın dükaya erişir. Kaynak Barkan 1953-1954 sayfa 249 ve 329. Bizim hesaplarla biraz farklı. Tablo 20. 1527-1528'de imparatorluğun toplam geliri. Gelir kaynakları. Çekirdek beylerbeylikler artı Suriye ve Mısır. Havas-ı Hümayun dahil. 277 milyon akçe. 5 milyon düka altını. Timar ve has olarak dağıtılan vakıflar ve mülkler. 200 milyon akçe. Düka altını olarak 3.7 milyon düka altını. Vakıflar ve mülkler 60 milyon akçe. Düka altını olarak 1 milyon düka altını. Toplam gelir 537 milyon akçe, düka altını olarak 9.7 milyon düka altını. Bu resmi kaynakta görülen merkezi hazine için 5 milyon ve timar gelirleri için de 3.6 milyon düka altını rakamları İstanbul'da baylo (parantez içinde elçi) olarak görev yapan Venediklilerin verdiği rakamları bir ölçüde tutmakta, en yakın olarak da Trevisano'nun 1554 tahminine oturmaktadır. Başlangıçta devlete ait vakıf ve mülk gelirlerinin cari devlet bütçesine dahil edilemediğini, oysa köprü, imaret, pazar panayır, kervansaray ve hastane yapım ve bakım işleri gibi bir yığın kamu hizmetinin düzenli olarak vakıflarca karşılandığını kaydetmeliyiz. Devlet arazisinden yani miriden mülke dönüştürülmüş olan topraklara gelince bunların büyük kısmının iki başlı mülkiyet sistemi uyarınca sultanın ordusuna asker beslemekle yükümlü tutulduğunu da unutmamak gerekir. Bakınız sayfa 163-174. 1566'da cari hazine girişinin 8 milyon altın olduğunu tahmin eden Libayir 1913 itibariyle 70 milyon ABD dolarının altında hesapladığı bu rakamın bu kadar büyük bir imparatorluk için fazla yüksek bir meblağ olmadığını söylemektedir. Buna Libayir'in merkezi bütçenin muhtemelen iki katı olarak düşündüğü timar ve vakıf gelirlerini eklediğimizde dahi Osmanlı devlet gelirleri hayli alçak gözüküyor.